Şah ve Sultan, İskender Pala, 2. Ayrım. 1. Kamber. Hitayi alçağında, hak gönül alçağında, Kâbe yapmaktan yedir, bir gönül alçağında. Hitayi. Bu bab, Erdebil yakınlarında bir yerlerde yıldız toplayan çocuğun sevgiyle tanışması beyanındadır. Ağustos 1501. Kamber söz perdesini açanda. Ilık yaz akşamlarında meşe dallarının yaprakları arasından göz kırpan yıldızlara doğru uçup gittiğimi düşünmek, tek düzü ömrümün en heyecanlı eğlencesi haline gelmişti. Bahardan bu yana gözlerimi karanlıkta yıldız aramaya alıştırmıştım. Babaydar'ın son günlerde iyiden iyiye artan dalgınlık hallerine ve "Ey yolcu, sevgiye yürü, ta ki hakikate eresin." diye bana duyurmak ister gibi kendi kendine mırıldanmasını aldırmadan yıldızlarımı topluyordum. Artık cırcır böceklerinin ritmik seslerine yetişebiliyor, onların her ötüşünde yeni bir yıldıza daha gidiyor, uçsuz bucaksız göklerde el değmemiş bir yıldızımın daha olmasından haz duyarak elimdeki çakıllardan birini daha yıldız torbama doldurabiliyordum. Sessizliğin en koyu vaktinde bir yıldızda tek başına olmak ve her şeye hükmetmek bir çocuk için sultanlık değil de nedir? Babaydar benim tek akrabamdı, yahut ben öyle zannediyordum. Kış gelince köydeki kerpiç evimizin eşyasız odasındaki ocak başında, yaz günlerinde ise şu yaşlı meşenin dalları arasında çattığımız yüksek duldamızda birbirimizin varlığına güvenerek yaşayıp gidiyorduk. Bana okuma yazma öğrettiği son bir yılın kuşluk saatlerini hariçte tutarsak, hayatımız derin bir sıradanlıkla kuşatılmış gibiydi. Gerçekte benim neyim olurdu bilmiyordum. Babaydar diyordum ama babam mıydı, dedem miydi yoksa beni yanına almış hayırsever bir ihtiyar mıydı, hala benim için bir muammadır. Varlık ve sahiplenme düşüncesinin kerpiç bir ev ile bir duldadan ibaret olduğunu ve köyün karşısındaki dağın arkasında dünyanın son bulduğunu düşünen 8 yaşındaki yalnız bir çocuk için o gün bunların fazla da önemi yoktu zannederim. Ona annemi sorduğum bir gece ta sabaha kadar yorganımın altında ağlamama yol açacak öyle azarlayıcı sözler işitmiştim ki bir daha annem veya babam hakkında bir tek kelime edemedim. Bu konuda zihnimdeki soruları dile getirirsem beni terk edeceğinden korktum hep. O gece her zamanki gibi dizlerinin çok ağrıdığından, bostan işleri yapmak için artık yaşlandığından, duldaya inip çıkarken bir gün bu ağaç merdivenden düşüp öleceğinden şikayete başladığında ikimiz de gerçekten çok yorulmuştuk. O gün bostan sulama günümüzdü çünkü. Yaz gününde serin sularla bostan sulamanın keyfini anlatamam size. Babaydar çaydan ayırdığı bir kol suyu arklardan akıtarak bostanın her karışına ulaştırmak için elinde kürek, oflayıp puflayarak suya yol açarken ben tarlamıza neden böyle dediğimi bilmiyorum. Bizim tarlamız olduğundan şimdi şüphedeyim. Akıp gelen sonra da kızgın toprağın emdiği suların son birikintilerinde zıplayan balıkları toplardım. O gün bereketli geçmiş ve küçük sepetimiz ağzına kadar irili ufaklı balıklarla dolmuştu. Hiç şüphesiz hayatımın en yorgun ama en mutlu akşamlarından biriydi. Söğüt dallarını geçirip kor ateşte pişirdiğimiz balıkları birer ikişer midemize indirirken, babaydar her zamanki durağanlığının aksine beni karşısına oturtup önemli şeyler anlatacağını söylemişti. Ürpermiştim. Her gecekinden farklı bir gece olacağını düşündüğüm için benliğime tesir eden bir titreyişle ürpermiştim. Henüz 8 yaşındaydım ve çocuk ruhuma ağır gelecek bir hakikat adına ürpermiştim. Elbette cümlelerine yine "Nefes aldığın her saniyede sevgiye yürü babacığım, sevgiye yürü ta ki hakikate eresin" diye başladı. Sonra tane tane ve emreder gibi söylemeye devam etti. Bütün inançların temeli sevgidir. Her kim bir şey veya kimseyi severse ona inanmış, boyun eğmiş, kulluk etmiş olur. Kulluk sevginin 7 derecesinden biridir ki ilk adımda dostluk başlatır. Bu dereceler ezeli ilgiden doğar, ilgiyi sevgi takip eder. Sonra tutku, aşk ve şevk ve kulluk diye devam edip ebedi dostlukta nihayet bulur. İyi veya kötü, yararlı veya zararlı her tür sevginin bir etkisi, sonucu, meyvesi ve hükmü vardır. Coşku, zevk, özlem, yakınlaşma, ayrılma, uzaklaşma, terk etme, sevinme, üzülme, ağlama, gülme. Hepsi sevginin etkileri ve halleridir. Kişi sevgi basamaklarında sürekli bir kazanç ve güç kazanarak ilerlemelidir. Belli bir yol aldıktan sonra sevgi yüzünden ağlasa da, gülse de, sevinse de, üzülse de, hatta sıkılsa yahut coşsa da bundan yarar görür. Nitekim sevgiden uzaklaştığı zaman bunun tersi olacak, herhalden üzülecektir. Akıllı insan kendisine zarar verecek sevgiyi istemez. Hakikati sevmek babacım, sevgilerin en güzelidir. Çünkü hakikat mutlak güzellikten doğar ve bütün güzellikler onun güzelliğinden bir ilham taşıdıkları için sevilirler. Hakikati ayırt etmeyebilirsen sevgiliye karşı sevgide ortak edinmemiş olursun. Sevgiliyi sevmek, sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevgili için ve sevgili yolunda sevmek, sevgiliyle birlikte sevmek, bunların hepsi insanın tabiatına uygundur. Büyüyünce bu dediklerimi çok daha iyi anlayacaksın ama şimdilik sevgiyi bir su farz et. Ona ulaşmak zevk, ayrı kalmak acı verir insana. Babaydar'ın daha sonraki sözlerini anlamakta hakikaten zorlanmaya başlamıştım. Bilmediğim bir dilden sırlar aktarıyor gibiydi. Onun hiç bu kadar ciddi ve anlaşılmaz olduğu bir zamanı hatırlamıyordum. Ne kadar çok şey bildiğini görmekti belki beni hayrete düşüren. Cümlelerini bir ayinde neşideler okul gibi ağırlaştırarak kuruyor, karşımda heybetle oturuyor. Belki de söylediklerinden dolayı ben onu her saniyede daha da heybetli görüyordum. Ve yüzüme bakan gözleri sanki kalbime iniyordu. Her cümlesine kulak kesilmiş ezberlemeye çalışıyordum. Bazılarını yorumlayacak veya anlayacak kadar tekrarlayamıyordum ama yine de hafızama yerleştirmek için dikkat ediyordum. Dedim ya, Babaydar'ı hiç böyle görmemiştim. Görevini yapmak üzere bütün benliğiyle işine kilitlenmiş insanların saygınlığını taşıyordu üzerinde. Bir madde tabi olan merkezinden ayrıldığında sevgiyle ayrılır ve oraya yine sevgiyle dönmeye çalışır. Ezelde harekete geçen eşya ebediyete sevgiyle yürüyecektir. Göklerde, yerlerde ve ikisi arasında ne varsa sevgiyle vardır. Gökler sevgiyle dönerler, yıldızlar sevgi sayesinde yerlerinde durabilirler. Tıpkı kalbimizdeki sevgi yıldızları gibi. Bu yüzden dış yerine içi, suret yerine ruhu sevmek gerekir. Hayat ancak sevgiyle tatlıdır ve sevgilisiz dünyada hayat sürmek beyhudedir. Beni kucaklayıp bağrına basarken, "Anladın mı babacığım?" demişti sesinin bütün şefkatiyle. Cevap vermedim. Çok sonradan anladım ki hakikat benim için sevgi dolu o geceyi hatırlamaktan, o gecenin sevgisini cihanın bütün sevgileriyle hatırlamaktan, sevginin başlangıcını sonucu ile hatırlamaktan ibaret olacaktı ve hiçbir hakikat sevgiden daha öte bir değer ifade etmeyecekti. Çocuktum, girift düşünceler ve fikir dilemmaları içinde kalmıştım. Babaydar'ın her kelimesi zihnime kıymık gibi saplanıyor, acıtıyor, geri çekiliyordu. Bu arada gece ilerliyor, yıldızlar yerlerini belirliyor, sessizlik büyüyordu. Erdebil'deki başka yaz gecelerinin aksine hiç rüzgar esmiyor, yaprak kımıldamıyordu. Uzaktan kurt ulumaları, köyden de köpek havlamaları geliyordu. Dimağımdaki ağırlığı çözmem, beynimdeki zonklayıp duran kelimelerin esaretinden kurtulmam gerektiğine karar verdim. Babaydar'ın sözlerini zihnime kazır kazımaz başka şeyler düşünmeye başladım. Kurtların geceyi dolduran ulumalarındaki devamlılığa kendimi kaptırdım. Ve bu ulumaların uzunluğunu ölçmeye çalıştım. Bir kurt neden ulurdu? Her zaman duymadığımız bu ulumaların bu gece çoğalmasının bir sebebi var mıydı? Babaydar bana kurt sesinden ziyade tavşan, sansar, çakal, kaplan ve ayı seslerini ayırt etmeyi öğretmişti. Bir de küçük kemirgenlerin seslerini. Zihnimdeki yoğunluğu dağıtmak için kemirgenleri düşünmeye başladım. Onlar bostanımıza dadandıkları zaman dalları arasında duldamızın bulunduğu meşe ağacının uç yapraklarını sallayarak onları nasıl kaçırttığımızı hatırlayıp güldüm. Zıplayarak kaçışları benim için çok heyecanlı oluyordu çünkü. Hatta bazen Babaydar iki dudağın arasına koyduğu parmak boyundaki demir kopuzun çelik yayını titreterek tiz sesler çıkartır, daha olmazsa Dulda'dan iner, uzun sopasıyla hepsini kovalar, ben de neşeyle onları seyrederdim. Nadiren bostanımıza tehlikeli hayvanlar da gelirdi. Böyle zamanlarda bulunduğumuz ağacın dallarından inmeden onları kovmamız gerekiyordu. Babaydar'ın kamış bir kavalı vardı. Onunla çeşitli hayvanların seslerini taklit edebilirdi. İleride bu marifetini bana da öğretecek, üstelik kaval da benim olacaktı. Hatta bir gün bana, "Bak babacığım," demişti. "Tavşan sansardan korkar, sansar çakaldan, çakal ayıdan." Sonra gecelerde bostan nöbeti tutarken kendimi daha emniyette hissettim. Tavşanlar gelince Babaydar'ın kavalını eline alıp sansar sesi, sansarlar gelince çakal sesi, çakallar gelince kaplan sesini taklit ederek hepsini kaçırtabilmesinden keyif alıyordum. Ama günün birinde ayılar gelmesin diye de hep dua ederdim. Kaç kez "Babaydar, ayılar gelirse ne yapacağız?" diye sormak istedim ama buna cesaret edemedim. Babaydar sevgi üzerine söylediklerinden sonra benim için bir ermiş heybetine bürünmüştü. Bir an onun bu deruni halinin birkaç zamandır devam ede geldiğinin farkına vardım. O gece zaman donmuştu sanki. Karşılıklı gözlerimizin içine bakarak ne kadar oturduğumuzu bilemiyorum. Bir ara başımı okşadı, sonra elini uzattı. Duldamıza çıkan merdiveni yukarı çekerken, "Bu gece hikaye yok babacığım, hatta nöbet de yok, ikimiz de çok yorgunuz. Artık bostanımızı Hak Muhammed Ali korusun, canavarları Hüseyin'in ruhu kovsun," diye mırıldandı. İçimden "Allah Allah" dedim. Dua ettiğimiz zaman amin manasında böyle demem gerektiğini bana o öğretmişti. Gece bütün hüznüyle beni kuşatmış gibiydi. Diğer gecelere benzemiyordu. Bir şeyler bu geceye farklılık veriyordu. Lakin o şeylerin neler olduğunu bilmiyordum. Üstelik benim şimdi yıldızlarımı bir bir saymam, yerlerinde durup durmadıklarını iyice kontrol etmem, birilerinin onları oradan çalıp çalmadığını öğrenmem gerekiyordu. Kaybolan yıldızım varsa onun kaybolduğunu beni koruyan meleklere, Ali Efendimizin ruhuna, Hüseyin Efendimizin hayaline haber vermeliydim. Aklıma takıldı. Beni koruyan meleklerim de acaba sevgiyi biliyorlar mıydı? Ali Veliyullah Efendimiz de sevgiyi biliyor muydu? Peki ya Hüseyin Efendimiz? Belki yıldızlarıma gidersem bütün bunları öğrenebilirdim. Bunun için dikkatimi toplayıp gözlerimi karanlığa alıştırmaya başladım. Tam o sırada kulağıma derinlerden bir uğultu gelir gibi oldu. Dinledim. Sanki iki kişi karşılıklı birer balyozla toprağa şiddetle vuruyorlardı. Yer sarsılıyor gibiydi. Uluyan kurtlar ile ormandaki ayılar bostanımızı bastı sandım. "Babaydar, ha babacığım, duyuyor musun Babaydar? Ney benim sultanım? Birisi toprağa dövüyor Babaydar." Babaydar gözlerini açtı, ikimiz birlikte yerimizden doğrulduk. Sesler dağın eteklerinden Erdebil yolundan geliyordu. Uzak sesleri dikkatle dinledikten sonra sevinçle beni kucakladı. "Kızılbaşlar babacığım, kızılbaşlar geliyor. Ali Veliyullah aşkına kızılbaşlar geliyor. Şükürler olsun babacığım. Şeyh Cüneyt'in kutlu soyu, Şeyh Haydar'ın mübarek yolu Erdebil şafağına doğacak." Babaydar zaman zaman kızılbaşlardan bahseder, bazı hikayeler anlatırdı. Ama onu hiç bu kadar heyecanlı ve sevinçli görmemiştim. "Babaydar, kimdir kızılbaşlar?" "Şeyh İsmail babacığım, kıble-i alem Şeyh İsmail ile onun mübarek müritleri." Kendimi çok çaresiz ve zavallı hissettim. Babaydar'ın bahsettiği kızılbaşları bilmeyişimdi bunun sebebi. Bilmem gerektiğini hiç akıl edememiştim. Üstelik ne biliyorsam bana öğreten o idi. Bunu bilmeyişim neden garipsemiş olabileceğini kestirememiştim. Yine de sesimin daha ürkek çıkmasına mani olamadım. "Neden kızılbaş diyorlar Babaydar?" "Başlarına kızıl serpuş bağlıyorlar babacığım, ondan. Bu kızılbaşlık onları kardeş gibi birbirine sarıp Şeyh İsmail'e bağlıyor." "Canım Babaydar, sen hiç Şeyh İsmail'i gördün mü?" "Evet babacığım. Allah kısmet etti de bir kez gördüm. O vakitler Hazret senin kadar bir çocuktu. Şimdi 14'ünde bir yiğit olmuş ki yüzüne bakılamazmış. Görenler böyle nurlu bir yüz görmedik diye yeminler ediyorlar. Geçtiği yerlerde müritleri yüzünü görebilmek için birbirlerini çiğniyorlarmış. Hatta lahicanda kadınlarla çocuklardan ayakları altında ezilenler bile olmuş. Şeyh hazretlerini görenler gördüğü için, görmeyenler göremedikleri için ağlıyorlarmış. Güneş gibi parlıyormuş. İskender gibi ihtişamlı, Rüstem gibi güçlüymüş. Parmağıyla kılıç kullanır, dirseğiyle kalkan tutar, bir oku üç düşmanı delip geçermiş. 14 yaşıma gelince ben de öyle olacağım Babaydar. Babaydar, peki şey hiç konuşuyor muymuş? Hüseyin'e salavatullah tövbe de babacığım, hiç konuşmaz olur mu? Ağzından çıkanlar kutsal sözlerdir onun, Kur'an gibi söyler. Seninle konuştu mu hiç? Hı-hı. Ama Şeyh Cüneyt'in küçük incisi bir kere yüzüme baktıydı babacığım. İşte o bana yeter. O gün lalası başını altın renkli bir sarık sarmıştı. Sarığın üzerinde inci dizilmiş bir dolamaç. Tam tepesinde de elvan elvan bir turna teleği parlıyordu. Ayağında ise tıpkı sultanlarınki gibi sivri uçlu kırmızı çizme vardı. Çizmenin kırmızı ucunu da gördün mü Babaydar? Elbette babacığım. O önümden geçerken yüzüne bakamadım, ayaklarına bakabildim. Yüzüne baksam hani estağfurullah, nurunun güzelliğinden kendimi bile unuturdum. O sultan, ben kul. Sen ona benden daha yakın olacaksın inşallah. Büyükler, ya deryaya ya şeyhe yakın ol demişler. Şeyh İsmail derya gibidir. Ondan insana birçok menfaat, yarar ve nimetler gelir. O gece Babaydar ile ikimiz, dünyanın birbirlerinden başka kimsesi olmayan iki can, Şeyh İsmail'den uzun uzun bahsederken yeniden yakınlaştık. Bana o geceyi hatırlamam için yeni yonttuğu bir yazı kalemi verdi. Sonra yıldızların ışık ışık olduğu saatlerde sırt üstü uzanıp ellerimizi başlarımızın altında kenetleyerek çok uzun süre konuştuk. Daha doğrusu o anlattı, ben aklıma takılan bazı şeyleri sora sora dinledim. Babaydar'ı hiç bu kadar içten ve hayat dolu görmemiştim. Kızılbaşlar ve Şeyh İsmail hakkında konuşurken, coşup gelen heyecanına daha önce hiç şahit olmamıştım. Sevgi hissedilen bir şeydi, bunu biliyordum. Ama bir heyecanın da adı olabilir miydi? Bir kişinin adını duyunca hissedilen bir heyecanın adı. Hissedilebilirdi ama tanımlanabilir miydi? Onu dinlerken sevgiyi hep yanı başımda uzanıp beni kucağına bastırmış bir anne gibi hissettim. Ama o annede ne bulduğumu, kucağındaki sıcaklığın neden kaynaklandığını açıklayabileceğimden hiçbir vakit emin olamadım. Çünkü hiçbir zaman beni bağrına basan bir annem olmadı. Zifiri karanlık geceyi örtüp büründüğünde dağın yamacında ateşler yanmaya, vadiye uzaktan uzağa bağlama sesleri ve koçaklamalar yayılmaya başladı. Bu kadar geç vakitte bağlama sesi duymak beni hayrete düşürmüştü. Coşkudan babacım, coşkudan dedi Babaydar. Sanki içimden geçenleri okumuş gibi. Bu gece olup biten her şeye seviniyordu. Sebebini anlayamadım ama tahmin etmekten de geri kalmadım. Belki de Şeyh İsmail'in yakında bir yerde bulunması, yaşlı yüreğine taze bir heyecan vermişti. Kim bilir? Babaydar o andan itibaren daha bir şevkle anlatır oldu. Her zaman bana okuduğu kitabın Hazreti Ali'nin Hayber Cengi'ni anlatan bölümünde bile onu bu kadar heyecanlı görmemiştim. Sanki bana söyleyecek bütün sözlerini o gece tüketmek ister gibiydi. Doğduğum topraklara ve orada olup bitenlere dair bildiğim her şeyi sanki o gece öğrenmiş gibi hissettim. Daha sonra dizi dizi efsaneleri çağrıştıran sözlerini dinlerken, dünyanın Erdebil'e giden yolun açtığı dağ ile köyümüzden ibaret olmadığını öğrenip hayrete düştüm. Sıcak sesiyle sözleri arasına kattığı kişi isimlerini ve yerleri hiç şaşırmadan söylediğine, beni inandırmasaydı belki de bir masal anlattığını düşünebilir, hemen uykuya dalabilirdim. Hayır, o gece benim için çok uzun bir gece oldu ve ben masallar ile efsaneler arasında hakikati aramak üzere yollarımı yitirdim. Kendimi kaybettim. O mu? Güzel bir geceyi dolduran tatlı bir ses ile anlatıyordu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 11, devamı 3. ayrımda.